Farklı Kaydet'in sunduğu Ne Var New York'a hoş geldiniz. Ben Devlet Karaz, bugün her zaman olduğu gibi Uluç Ökten'le birlikteyim. Abi hoş geldin.
Hello New York ve New York sevenler. Hoş bulduk Devletçim.
Bugün sesin bir yakından geliyor. Neden böyle oldu?
Bugün mesafeleri kısalttık ya.
Bugün Uluç Ökten'le yüz yüze podcast kaydediyoruz. Gerçekten İstanbul'a geldim. Uluç Ökten de İstanbul'a geldi. Keyifli bir üçüncü günümüzdeyiz. Takılıyoruz. Ne Var New York Bros olarak. Neler hissediyorsun abi bu konuyla ilgili?
Ortada buluştuk, güzel oldu.
Evet.
Yani sen Konya'dan, ben Londra'dan. Evet. Ortası neresi?
Tam İstanbul. Ortası İstanbul bence.
Tam ortası İstanbul. O yüzden güzel bir birliktelik olarak zaten tanışmış olduk. Zaten biz seninleyken sürekli yüz yüzeyken konuşuruz.
Evet.
Şakası
evet.
Yapıyorduk.
Önemli konuları yüz yüze konuştuk.
Sonunda yüz yüzeyken konuşma fırsatı bulduk.
Uluç Ökten bana Amare Stad Amare forması hediye etti ve bir...
Evet, küçük bir merchandise hediyemiz oldu, doğrudur. Evet,
utandırdı bize. Ve aynı tişörtü giyerek bir Ne Var New York pozu verdik. Ve sene içinde kullanabileceğimiz birçok pozu da artık sezonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Bugün de sevgili abimiz Tanerman'ın stüdyosunda kaydediyoruz bu podcast'ı.
Aynen öyle.
Ona da buradan sevgilerimizi, teşekkürlerimizi.
Teşekkürler Tanerman.
Teşekkürler Tanerman, duyuyorsa gelir içeriye. Evet abi, Knicks'imize dönelim. Mike Miller'ı pek konuşmadık. Mike Miller hocamdan başlayalım.
Evet, en son Mike Miller ligin takımın başına geldiğinde bırakmıştık zaten.
Aynen.
Podcast'ı. Orada aynen bitmişti.
Mike Miller hocamla ilgili neler düşünüyorsun? Çok derli toplu gözüküyoruz bence eskisine göre. En azından oyuncuların ne yapabileceğini gördük ki en büyük örnek Julius Randle burada.
Mike Miller koç. Yani önceki koç değildi. Fizlerin hiç koçlukla falan bir alakası olmayan bir şahsiyetmiş. Bunu
zaten analist
yani
olarak ESPN'e girdi. Orada devam etmedi.
Analist olarak söylediği her şeyi tersine bahis oynayabilirsiniz diyorum. Çünkü yani bu kadar analizden uzak bir koç uzun zamandır görmemiştim. Yani Derek Fisher'ı falan da gördük biz ama hani yakın zamanda. Hornacek falan da gördük ama bu kadar alakasız bir adam görmemiştik. Yani hiç Mike Miller geldikten sonra mesela ben arkadaşlarımla konuştuğumda Mike Miller'ın yaptığı şeyleri anlattığımda oğlum bunlar normal şeyler diyorlardı. Yani adam kötüyü normale döndürmüş durumda. Şunu. En azından bir koç, 30 yıllık koç kariyeri olan bir koç en azından. Evet. Yani hiçbir NBA tecrübesi olmasa bile koç en azından. En azından set çiziyor, şey yapıyor, maç sonları güzel oynatıyor. Oyuncuların güçlü yanlarını ortaya çıkarma odaklı bir koç, zayıf yanlarını daha çok izliyor. İşte geldikten sonra birçok oyuncuda da çok fazla etkisini gördük. Randle'ın çok daha fazla istediği yerlerde topla buluştuğunu, daha rahat skor üretebildiğini gördük. 4 maç üstü 30 sayı atmışlığı oldu. Ki bu maçlarda mesela
top kayıplarını çok azalttı.
Top kayıplarını
yüzdesini arttırdı.
En büyük sorunu buydu Randle'ın ve top kayıplarını çok azalttı. Topla istediği yerlerde buluştuğunu üçlüklerinde daha iyi görebildik. Böyle 4 maç, 4 üçlük, 5 üçlük attığı çok fazla maç oldu. Randle standartlarında maksimumunu aldı. Morris zaten standartı yüksekti. O da olurundan bir şey kaybetmedi.
Ki zaten yazılmayan hiçbir takım yok. Onu ilerleyen
aynen öyle, istemeyen yok. Konuşacağız. Sezon rekorunu da Marcus Morris kırdı diye hatırlıyorum. Clippers maçında.
Evet.
Onun haricinde rookie'ler kendine geldi. Yani bitti denilen rookie'ler kendine geldi. Mitch Robinson sayı rekorunu kırdı Mike Miller'ın altında. R.J. Barrett
belli toplu birkaç maç gösterdi bize.
O da hala rekorunu kırdı.
Ama, evet.
Onun haricinde rookie'ler de yani ederlerini buldu diyebiliriz.
Aynen.
Onun haricinde işte rotasyonları düzeltti. Bu da çok önemli. Yani Fizdale'in rotasyonlar hakkında hiçbir fikri yoktu. Rotasyonlar kendine geldi.
Yani Nilikina'yı bence çekti.
Bir rotasyonu var. Ya kimin ne oynayacağını biliyorsun şimdi. Mesela Payton'da başlayacak. Yine Nilikina girecek diye biliyorsun.
Evet, evet. Ve hani Payton'la ayrı düzen, Nilikina'yla ayrı düzen ve bu ikili de aslında yani bu Knicks'in en büyük çıkışının sebebi yani sonunda bir hani Payton o Nilikina'nın elindeki oyun kurucu eksikliğini aldı. Payton bence çok faydalı. Şu an takımın en faydalı oyuncularından biri. Nilikina da dış şutu olan line-up'larla gayet güzel ikinci beşlerde
bence oynuyor. Peyton Ilkina'ya oyun kuruculuğu konusunda çok güzel bir örnek. Çünkü benzer özellikleri var. Yani pass first bir point guard öncelikle. Yani şutörlük falan hiçbir şey katamaz Ilkina'ya da.
Evet. Umarım almaz öyle
Peyton'ın
şeyler.
Peyton'ın şutörü şey diyorlar buna. Laser beam diyorlar böyle, lazer düz gidiyor. Hiç böyle bombesi yok. Öyle bir şutu vardı Peyton'ın. Ama oyun kuruculuk olarak işte dilicilik birkaç özelliği olarak mesela çağırdığı playlerde şunlarda bunlarda takımı yönlendirmesi olarak bir sürü şey katabilir. Savunması da fena değildir Peyton'ın. Çok topçalar Nilkina gibi. Zaten benzer statlar yakalıyorlar. Mesela dünkü maçta Peyton Pelicans maçında 15 sayı 6 rebound 7 asist falan yaptı.
30 5'te dakikada. Top çaldı.
5'te top çaldı.
Kral.
Nilkina da son baktığımda yani 7 sayı
işte 7-4-3 tarzında bir şey
yani
bitirdi.
Tam böyle, ondan önceki maçta o da 15 maçta, dakika oynadı. Biri 30 dakika, biri 15 dakika oynadı. Tam böyle Peyton 2'ye bölünce Nilkina'nın sisikleri geliyordu falan.
İşte 15-4-5-3 falan filan da yaptı ondan önceki maçlarda.
Aynen öyle yani, güzel güzel oldu yani Mike Miller. Şu an record'ı ilk 6-6 ile başladı biliyorsun. Ve bu şey...
Ki Fizdale'in de 4 galibiyet aldığını söyleyelim 22 maçta.
4-18'de başlayan Fizdale ilk aldığı galibiyet koruduğu... sayısını yarısı maçta aldı. 11 maçta aldı diye.
Ligin koruduğu büyük deha, tepkilerin gösterildiği.
Aynen öyle. Herkesin Fizdale savunduğu.
Fizdale hoca.
Oyuncu favorisi bir koç. Herkesle arası iyi tutan bir insan modeli. Herkesle iyi olan adamdan bir bok olmaz yani biliyorsunuz.
Doğru.
Eski sevgilim hesabından. yani sonuç olarak güzel oldu. Onun aldığı galibiyet sayısını 11 maçta aldı. Bunun sonrasında şu an Knicks 5 maçtır kaybediyor ama bu normal dörtlü bir batı turnesine çıkmıştık. Yani bu burada oynadığımız takımlar da yani
Lakers, Clippers,
Phoenix,
evet.
Jazz mi bir de?
Jazz.
Bir de Jazz yani hepsi yani. İyi yani Phoenix.
İki Clippers maçında inanılmazdık.
Evet. O gün kafa kafaya oynadık.
O gün ilk yarıyı canlı izleyememiştim NFL'de. Saints Vikings maçı vardı.
Bir tek Kawhi yoktu sanırım bu maçta.
Evet. İkinci yarıda da bayağı mücadele ettik ama Lou Fitch'i çekti son.
Lou Williams Fitch'i çekti zaten. Onun haricinde kaybetmemize şaşırmadığım maçlar. En son olarak da Pelicans'a kaybettik ama zaten son iki maçtır.
Yorulduk birazcık zaten.
Yorulduğu geçtim. Zaten takımın en yüksek iki skoreri olan Randle ve Morris olmadan nereye kazanıyorsun yani?
Evet evet.
O yüzden de ama buralarda Mike Miller'a
yok
bir şey biçemezsin.
Mike Miller şu an beni böyle hani bildiğimiz kötü koçlar var ya, Tom Thibodeau tarzında. Yani o adamların gelmemesi gerektiğini zaten hep söylüyorduk da. Yani onun bir tık üstleri de gelmesin diyorum ben. Hocamla bir şeyler deneyelim artık.
Aynen öyle. Bir de şey, bu aralar Mike Miller'a biraz fazla kızabilirsiniz. Onu da uyarayım. Çünkü yani tahminim front ofisten Mike Miller'a bir baskı var. Son iki maçta gördüm ben bunu özellikle. Takaslanma ihtimali olan oyuncuları biraz fazla oynatıyor Mike Miller bilerek.
Peygat, Marcus
Tatum
Morris.
Tatum mesela 30 küsur dakika oynuyor.
Evet.
Bobby Portis çok fazla oynuyor.
Evet.
Ya mesela şey diye ağlıyor millet, işte Mitchell Robinson neden bu kadar az oynuyor falan filan. İşte bunların sebebi o.
Bence... Bu arada Mitch atıldı mı sonra bilmiyorum da Mike Miller geldikten sonra yükseldi ya. O yükseldiği maçtan hiçbirinde de atılmadı oyundan. Yani o da direkt fark etti.
Mike Miller çünkü Mitchell Robinson'a yaptığı faul başına antrenmanlardan önce sprint attırıyormuş.
Ciddi mi?
Tam sağ sprint koşturtuyor. Yani 6 kere yaptıysa 6 sprint atıyorsun. O yüzden böyle bir küçük bir hani ceza vermiş.
Kim Mitchell Robinson'ın da?
Kendine geldi Mitchell Robinson biraz. Ama yine süreleri az. Bunun sebebi de şimdilik bu işte. Yani bu trade deadline'a kadar muhtemelen böyle olacak. Çünkü front office de kendi götünü kurtarmanın peşinde. Çok baskı var onların.
En çekindiğim şey. Kesinlikle.
Onlar da o yüzden hani bu adamları aldık. Belki şeylerde takaslarız ya, herkese bir senede kontrat verdik. Trade deadline'dan önce playoff takımlarını takaslarız ya diye bir açıklamaları yapıyordu. Şimdi hiçbirini parlatamayınca fiz değil. Onların da şeyi başı şeyde. O yüzden biraz baskı var diye düşünüyorum. Ama olması sonra takım kendine gelir yani bu deadline'dan sonra tekrar.
Olması da hiç şaşırtmaz yani bu camiamızın.
Aynen öyle.
Muhteşem temelleri Steve Mills'in işine baktığı için Steve Mills'in gitmesini beklemekten başka bir çaremiz yok.
Aynen öyle.
Kimi takaslarız ilk? Marcus Morris'le ilgili çok saçma sapan haberler dönüyor. Şuna yordum ben. Marcus Morris'in hem Knicks tutmak istiyormuş hem Marcus Morris kalmak istiyormuş.
Kendi haberlerini söyledi zaten.
Aha, kendi şeyini söyledi.
Maç sonrasında söyledi.
Ben kalırsam abi Knicks'te.
Clippers maçı sonrası söyledi sanırım. Evet.
Bir yıl 15 daha veririz biz Marcus Morris'e.
Veririz ama bence kalmamalı.
Kesinlikle kalmamalı. Kesinlikle takaslamalıyız. Knicks de diyor ki ben bunu seneye de takaslarım. Seneye de aynı değerde. Katılıyor musun?
Katılmıyorum.
Bence de olmamalı böyle bir şey.
Ne verecek Marcus Morris şu anda sana?
Yani playoff'a gir... Yani hani teorik olarak 6 maç geridesin.
Bir de Marcus Morris'in kontratı zaten 1 senelik. 1+1 değil yani.
Evet, 1 senelik. Yok.
Diğer
bir
kontratlardan senelik. Ayrı yani. Portis, işte Payton olsun, Wayne Ellington falan olsun. Bunların hepsi 1+1 kontrat ama Marcus Morris'inki sadece 1 senelik.
Evet, 1 sene 15. Ya ben yani, Marcus Morris'i çok seviyorum açıkçası. Bu geldikten sonra.
Ben de
sonra
çok seviyorum.
Kendisi de seviyor belli. O hani... Ben bir sene daha bu yüklü kontratı alırım yani. Bir yıl ama yüklü kontratı alırım kafasında da oluyor olabilir. Hem mutlu hem para veririz. Çünkü free agent yok.
Benim şeyim burada bir win-win. İki tarafında kazandığı bir senaryo var. Marcus Morris tamam eyvallah teşekkür ediyorum çok güzel falan filan. Yani güzel oynuyor. Çok, hakikaten şu an Knicks ruhunu en çok yansıtan oyunculardan da biri. Hiç kimseye eyvallah yok.
Ve ilk başta maçlarda. Abi Marcus Morris böyle mi devam edecek sonrası yükselişe geçmesi
aynen
en
öyle.
Etkileyicisi.
Biz zaten çok memnunken daha da yükselmesi. Hı hı. Ama şimdi şöyle bir durum var abi. İkisinin de iki tarafında kazanabileceği bir durum var. Marcus Morris trade deadline'dan sonra kaç maç? 30 maç kalıyor. 35 maç kalıyor yani.
Daha azdır belki.
Yani o maçların işte oynayacağına biz takaslayalım. Bir pick bir şeyini alabiliyorsak alalım.
Ki bütün şampiyonluk adayı takımlarını ezdiriyor. Lakers, Clippers, Sixers. Bu
hepsi
işte çok ciddi yazıldı
hepsi
zaten.
Direkt finalist adayı bunlar.
Tabii tabii.
Yani takaslayalım. Bize ne kazandırıyorsa kazandırsın. Asiyettir şudur budur. Kendi gitsin playoff oynasın. Bir basketbolcu daha çok ne isteyebilir yani NBA'de? Playoff oynamak ister zaten. Zaten Marcus Morris de yıllardır playoff oynuyor.
Tabii.
Playoff oynasın. Sezon sonunda madem Knicks bu kadar çok seviyorsa gelsin geri yani. Ama şu an kalmasının hiçbir mantığı yok.
Bence de.
Yani 30 maç Knicks'te oynayacak da ne olacak yani?
Bizim sezonumuz da playoff'a gitmeyecek.
Bitti o iş. Ya Mike Miller sene başında olsa belki böyle şu an 9. falandık. Çünkü çok fazla maç yakın bitti ama.
Ya bu arada bu yani Knicks iyi demek değil zaten. Mike Miller olsa 9. olurduk. Ya Mike Miller olsa o saçma sapan Cleveland, Charlotte, şu bu işte yanına 3 maç daha koyarsın.
Boston maçını koyarsın.
Yani. Ha aynen bir tane Boston maçını koyarsın en azından. Ya zaten 5 galibiyet ekleyip 5 mağlubiyet çıkarınca.
Bir Spurs maçını bile koyabilirsin. Spurs'un çok kötü olduğu zaman da bir
tabii galibiyet. Yani 9-10 falan bir şekilde olurduk yani. Çünkü çok yani çok aptallık, çok aptal bir dönemde. O girmeyelim yine. Takaslardan devam edelim. Mike Miller hocamıza şükranlarımızı sunduk. Hocamızı seviyoruz. Takaslardan devam edelim. Marcus Morris konusunda hemfikiriz. Ve Marcus Morris istemeyecek neredeyse. Şu an takım yok. En azından contenderlar ve yansıyan haberler üzerinde. Onun dışında New York Knicks'imiz en kolay kimi elden çıkarır gençler hariç?
Bence yani şu an en kolay elden çıkabilecek isim Marcus Morris ama
onun yanında.
Kendi istemiyor.
Yani yakın
Knicks
bile
istemiyor
değil
gibi haberler çıkıyor bu arada.
Aha.
Ki büyük hata olur. Ama bunun haricinde bence en rahat elimizden çıkaracağımız oyuncu Bobby Portis olacak.
Niye?
Çünkü isteyen çok takım var Bobby Portis.
Ben anlamıyorum abi.
Ben de anlamıyorum. İzlemiyorlar
istiyorlar
herhalde.
Cidden Knicks mi izlemiyorsunuz
yani,
abi?
İstatistiklerine bakıp herhalde iyi oyuncu falan zannediyorlar ama ben hayatımda bu kadar kötü savunma yapan pivot çok az görmüşüm.
Abi adam hakikaten boş bakıyor.
Yani. Yanından geçip gidiyorlar yani böyle bir şey yok ya.
Evet. Ve boş bakıyor böyle.
Etraf. Bomboş.
Böyle ama hiçbir işte, şekilde bak iyi bir revanç mı Bobby Portis?
Bence iyi bir revanç.
Bence değil.
Bence iyi.
Bence çok akılsız. Yani çok büyük akılsız. Hele hücum reboundunda hiçbir şekilde fark ettirmiyor. Yani ben hiçbir özelliğine güvenmiyorum kendisine. 8
reboundunu olur yani.
Ben kendisinin hiçbir özelliğine güvenmiyorum.
Bir de işte dış duvar diye falan
evet,
şey yapıyorlar.
Evet o işte hani orta mesafeden asla şaşırır mısın? Şaşırmazsın. Üçlük asla şaşırır mısın? Şaşırmazsın. Bitirebilir falan ama işte bunların hiçbiri tam olmadığından neden
i̇şte
istiyorlar?
İşte bençlerini istiyorlar sanırım. Ya geçen sene de böyle oldu ya ama Bobby Portis takaslanabilen bir oyuncu. Bence ilk Bobby Portis gidecek. Payton'u da istiyorlar ama Payton kalabilir yani.
Paygad'ın çünkü bir senesi daha var istersek.
İstersek. Onun yerine Dennis Smith Jr. Ya şu an hiç değeri yok ama.
Dennis Smith Jr. gitmek istiyormuş. Beni takaslayın demiş. Abi sence ne demişizdir Dennis Smith'e böyle takastan sonra? Yani beni takaslayın dedikten sonra. Aa oğlum nereye gidiyorsun? Biz seni takaslayacak mıydık falan. Yani abi zaten bizim canımıza minnet ya. Yani Dennis Smith Jr. mı kaldı? Çok affedersiniz.
Yani Devlet Karas'ın bir lafı vardır. Dennis Smith Jr. siktir git diye bir lafı vardır
evet,
zamanında.
Evet abi maalesef.
Dallas'tayken söylemiştin ya o durumda şu an bence. Yani şu anki haliyle zaten basketbolu bilmiyor. Hiçbir değeri de yok. İsteyen takımlar var ama.
Ya bir yeteneği deneyecekse olabilir. Şu anki kadrolar içinde yani bunu en iyi deneyecek yani daha doğrusu en rahat deneyecek takım Knicks. Geçen senenin yarısından beri direksiyonu ona verdiğimiz çok an oldu. Nilikina da gitti. Yani Nilikina da dışarıda kaldı. İşte Alonso Trier zaten alamıyordu. Alfred Payton sakatlandı sezon başında. Ne bu sene ne geçtiğimiz sene. Yani Dallas maçı dışı top oynadığı maç yok. Sıfır.
Sadece Dallas maçı var. Gerçekten öyle. Bence gitmesi lazım. Böyle Minnesota olabilir. İşte Detroit gibi bir takım olabilir. Yani öyle bir takıma gitmesi, denenmesi.
Aynen.
İyi olur bence. Çünkü biz ligin kalanını Payton, Nilikina, işte Payton da sakatlanmaya meyilli. Nilikina da çok iyi değildir o konularda. O zamanlarda Kadim Allen'ı çağırıp bu şekilde devam edebiliriz.
Kadim
yani.
Dostumuz. Hocamız aynen. Çok sever.
Hocamız çok sever. G-League'den prensiydi zaten. O da genç yani bir oyuncu sayılır. O yüzden yani. Olabilir. Deniz Smith Jr. gönderilebilir. Değeri varken, yani isteyen varken bence gönderilmesi makbul.
Taj gibisin.
Tek sıkıntısı şey olur. Deniz Smith Jr.'ın. İşte Porzingis takasından bunu aldınız, buna mı gönderiyorsunuz?
Abi o konuda bizim savunmamız var, sen de biliyorsun. Porzingis'ten aldığımız iki pikle gidiyoruz. Masa Ujiri'yi getiriyoruz. Masa Ujiri bize Yannis'i getiriyor. Yani bir anda takas, Yannis Porzingis takası oluyor. Ki bu çok denk bir takas diyebiliriz. Porzingis, Yannis, ben bir fark göremiyorum sonuçta. Porzingis gibi bir oyuncu.
Aynen.
Hani 2020'de maça çıktı mı? Kaç gün olmuş burada?
Yani. Ya Porzingis'in son 2 haftalık istatistiklerini okuyorum sana şu an Devletçim. 0 sayı, 0 rebound, 0 asist, 0 üçlük. Çok iyi bir blokçudur biliyorsun. 0 evet. Blok.
Aa.
Ve Porzingis'in şu anda kariyerinde Mart'tan sonra maça çıkmışlığı da yok. Yani Ocak bitiyor. Yarısı bitti. All-Star break falan filan, onu da kaytardı falan desem.
Tabii.
İşte Mart'ta zaten yok. Yani bir buçuk ayınız kaldı. Zaten. Bir buçuk ayınız kaldı yani.
İzlemek için, doya doya izlemek
158
için.
Milyon dolarınız güle güle harcadınız yani. Yani biz 63'ü Randall'ı verdik. Benzer istatistikler yakalıyor.
Ben
blok hariç.
Fark göremiyorum.
Yani Randall daha çok, çok daha yüksek yüzdeli şut atıyor.
Tabii.
Sayı olarak benzerler. Rebound olarak yakınlar. Asiste Randall çok daha yüksektir.
Yani.
Şeyde de blokta da Porzingis daha yüksek falan filan. İkisi de faul atamıyor bu aralar. Porzingis de bu sene çok kötü faul atıyor falan. Yani bilmiyorum. Arada 63, 158 eksi 63 kaç yapıyor ya? 95 milyon.
Ya bir de ya para önemli değil abi bizim için, biliyorsun. Para önemli ama seneler. O sene kaybı. 5 sene.
Doğru sene, güzel günler. Ya şeyi falan diyorlar yani. Mesela işte sağ dizinden bir soreness şey sıkıntı yaşıyormuş Porzingis. İğne falan olmuş. Ya bence onu biraz, bence aslında sol ameliyat oldu, dizi sol dizi bu arada. Bence sol dizide çaktırmıyorlar gibi geliyor. Hayır, değilse bile
diğer dizide gidiyor mu hocam?
Şey, o öbür diz çok zayıf olduğu için muhtemelen sağ dize biniyor yük.
Ya yani çünkü zaten yeni döndü, hani ciddi olmak
öyledir gerekirse. Ya mesela aşı sakatlarının en büyük sakatlıklardan biri olmasının sebebi aşı, iyileşse bile geri dönemiyorsun ama dönsen bile aşının zayıf kaldığı için kalan kaslarına, eklemlerine o kadar çok yük biniyor ki senin tekrar sakatlanma ihtimalin çok yüksek. Yani Durant'ta bu görülecek. Kazıs'ta görüldü mesela döndüğü zaman. Biraz erken de döndü o. Hop.
Ya Oladipo'nun yani. Sakatlığı için bile binlerce şey söyleniyor
hemen
biliyorsun.
Hemen diz gitti yani. Yani diğerlerine çok fazla yük biniyor. Porzingis'leri muhtemelen ya gizliyorlar ya da o diz çok zayıf kaldığı için sağ dize biniyor yük.
Evet abi, Dallas'lar ama çok şanslı yani. Luka Doncic gibi bir
evet. Ona
bir çağ yıldızı olduğu için bizim kadar acı çekmezler diye düşünüyorum. Taj'ı bir maalesef sepet diyemeyeceğiz gibi geliyor bana.
Bence Taj kalabilir. İyi bir veteran.
Bir daha ama şey olmasın yani. Opsiyonu var değil mi Taj'ın?
Var.
Kullanmayalım lütfen.
Kullanmasak da olur da yani iyi bir veteran. Çalışma etiği çok yüksek bir veteran. Bir de local New Yorklu bir insan. Yani takıma varınıyor, onu verir yani Taj.
Ama güzel bir sezon olarak kendi kariyerinde hatırlasın. Önümüzdeki sene biz 10 milyonu bir şeylere bağışlarız diye düşünüyorum. Yani Taj Gibson'ın.
Yani o ederinden fazla para oluyor.
Evet. Evet. New York Knicks ile ilgili dün bir haber daha çıktı.
Dün bayağı sayı attı Taj. İyiydi.
Evet, dün Taj iyiydi. New York Knicks ile ilgili yeni bir haber. Abi Andre Drummond. Andre Drummond'ı isteyen takımlardan biri New York Knicks'miş. Neden? Bir anlam verebiliyor musun?
Ben birazcık verebiliyorum.
Evet.
Ama mantıklı bir sebep değil. Yani anlam verebiliyorum ama mantıklı bir sebep
RT'le değil. RT'lediklerim onayladığım anlamına gelmez.
Aynen öyle. Şey abi. Andre Drummond bir kere önceki kontratın bu sene sonunda bittiğini söyleyelim.
Hı hı. Ama opsiyonu var.
Player ama kendi opsiyonu var.
Kendi opsiyonu var.
Ve bunu muhtemelen almaz. Çünkü 13 milyon falan alıyor.
Yok. Öyle mi alıyor?
Öyle. Supermax falan isteyecek.
Hı hı.
Bir bak ona sen de. Supermax isteyecek ve Andre Drummond Supermax isteyecek bir oyuncu değil. Yani A seviye bir oyuncu değil. B plus bir
Drummond
oyuncu.
Drummond 28 milyon alıyor.
2 sene 28 işte. Böl 2'ye.
Yok. Bu sene 28 alıyormuş.
O kadar kontratı olmaması lazım.
O kadar kontratı varmış. Seneye de.
Seneye 28. Olmuş. Pardon o zaman 28. Yanlış hatırladım. Ben 28'i görünce seneye de var diye 2'ye böldüm. 28 alıyor. Supermax isteyecek. B plus bir oyuncu. Yani A bir oyuncu değil. Bu oyuncuyu ve ben hiçbir uzun. Şampiyon olan takımın mesela birinci parçası olarak
kesinlikle
göremiyorum.
Ve
İkinci parçası olarak da zor görüyorum burada.
En dominant uzunun günümüz NBA'inde yani tabii ki bize çok uzak konular, biz biraz haddimizi aşıyoruz da yani şampiyonlukta bir numara olması çok çok zor, yani yanını çok iyi dizmen gerekiyor.
Aynen yani çünkü, öyle çok büyük defoları da olan bir oyuncu yani.
Evet yani Drummond'un yani o tarzda bir, yani bir Embiid tarzı da bir oyuncu değil, onu söylemeye çalışıyorum.
Embiid'in üçlük tehdidi var yani.
Embiid'in üçlük tehdidi ayrı, savunması post tehdidi de ayrı. Evet tabii.
Drummond'un savunması mesela İstatistiksel fake. Olarak fena değildi ama
fake.
Çok iyi savunmacı olduğunu söyleyemezsin. Ama bir etiketi var ya onun, tarihin en iyi ribaundçısı diye.
Evet.
Şu anda ya, öyle biliyorsun.
İnkar edemem.
Ortalama olarak tarihin en yüksek.
İnkar edemem.
Deniz Radman'dan yüksek. Olduğu için bir etiketi var.
Var.
Böyle ikinci oyuncu olsa çok çok büyük bir yıldız olması lazım yanında. Üçüncü bir oyuncu olsa şahane olur ama... Zaten şu an takıma da hiç uymuyor. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri faul atı almak ve bu işin en kötüsünü getirmek nedir? Ama bunun sebebini ben sana söyleyeyim. Sen bana dedin ya Nix'ten böyle bir
pant,
şey yapıyor.
FT pant yapıyor olabilir miyiz?
Aynen öyle bir şey olabilir ama bu yılda yani bu jenerasyon, bu 2020'li yıllara girdik artık. Faul atamayan bir takımın da başarılı olması çok zor. Bunun sebebini ben sana şöyle söyleyeyim. Andre Drummond Detroit tarafından draft edildi.
Hı hı.
Andre Drummond'u draft eden 2000 baş içerisinde Scott Perry var.
Eyvah. Yine severiz. Bir tık severiz. Bir tık severiz.
Scott Perry Detroitli bir insan. Hı hı. Ve zaten Detroit'teyken Andre Drummond'u draft ediyor. Ve Andre Drummond New York doğumlu ve aslında Knicks'li bir çocuk. Knicks'i tutan bir çocuk.
Abi bu camianın evlatlarından çok çektik ya.
Ama yani ben her seferin aynı muhabbeti yapıyorsunuz ya işte Knicks'ti falan da. Yani bu artık geçerli bir sebep de değil. Anladın mı? Hani
kimse artık MSG'nin...
O yüzden Kemba da gelmiyor. İşte o da New York'lu. İşte Kyrie de gelmiyor. O da New York'lu.
Ama Carl Anthony Towns'ın da aslında...
O da Knicks'li.
O da söyleyelim.
Babası hani da öyle onun.
Yani hani gelmiyorlar falan da. Yani bir bilgi olarak dinleyenlerimizin hoşuna gidebilecek bir bilgi.
Olabilir. Yani o yüzden belki Scott Perry hani bu sene hiçbir halt yapamadınız diye getirmek istiyor olabilir. Hani en azından Drummond getirdik.
Abi en azından Drummond'u getirdik. Player option'unu kullansa okeyim bu arada. Hani genç vermek istemiyorum.
O da kalmak isteyebilir diye düşünüyorum New York'lu olduğu için.
Genç vermek istemiyorum. Yani kimseye vermek istemiyorum. Değerini tartışırız. Gençlerin atıyorum da. Seneye mesela ben şeye çok yakıştırmıştım. Golden State'te bir takas ihtimaline çok yakıştırmıştım. Sağlıklı bir Golden State ama yani. Çünkü Curry, Clay, Draymond, Drummond. Yani çok başka şeyler oynarlar. Onlar rebound işini de çözdükten sonra. Ama hani alacağız. Kalacağı belli değil. Kalmazsa hiç anlamı yok. Kalırsa biz onu bir şekilde takaslayabiliriz diye düşünüyorum. Yani çünkü kalırsa bu halinden daha değerli olabilir Drummond. En azından sezon sonu kalmayacağı kesin ve istediğin kontratı.
Biz parlatabilir miyiz bilmiyorum ama
ya
ben istemiyorum yani.
Ben de kesinlikle istemiyorum. Bir de Mitchell Robinson var abi.
Ha bir de o var. Ha. Bir de onun önünü kesecek. Ya bu, yani bunu aldılarsa bu şey demektir. Ya kendi götünü kurtarmak için büyük bir isim getirmeye çalışıyor Scott Perry ve şey. Ki Scott Perry bayılırken draft
ettiği oyuncuları getirmeye. Bu arada büyük bir isim yani hani.
Evet.
Yani. Lütfen.
Uzunluk olarak da büyük.
Uzunluk olarak büyük. O konuda biraz tutturdular.
İşte Perry sever ya böyle kendi draft ettiği oyuncuları getirmeye. Peyton da öyle. Onu da Orlando'dayken Perry draft ediyor.
O Miss mi Perry mi?
Perry'nin mi? Perry. O da Orlando'dayken Perry'nin draft ettiği bir oyuncu.
Biraz da başarısız olduğunu söyleyebiliriz.
Evet o yüzden biraz böyle aceleyle yapılacak bir işmiş gibi geliyor. İnşallah olmaz.
İnşallah. Evet. Umarız abi. Ya onun dışında New York Knicks starlara yanaşacakmış tarzında haberler düşüyor önümüze ama ya kimi alacağız?
Kimi alacağız? Şu an
alacak kimi alabiliriz mi? Maalesef.
Herhalde seneye için mi söylüyorsun, şu an için mi?
Yo, bu sene bayağı işte New York Knicks boşlayacakmış, star alacakmış haberleri çıktı.
Öyle bir şey yok abi.
Yalan mı? Elimizin asparagas mı?
Asetleri takasla gençlerle devam baba. Hatta şu G League'deki bizim çocuğu da bir an önce takıma katarsa Kenny Wooten.
Kenny Wooten'ı istemiş takımlar. 10 günlük kontrat teklif etmişler.
Hakları var şu an çünkü açıldı.
Evet, hakları var ve bütün New Yorklular bayağı şey tepki gösteriyorlar. Bu arada hani dinleyenler için ya fark etmişsinizdir, sesimiz bir tık yükseltti. Çocuk çok heyecan verici. Hani şöyle topçu olur böyle topçu olur değil de izlemesi inanılmaz keyifli herif.
Mitchell Robinson'a inanılmaz benziyor bence. Ya müthiş bir ikili olur. Mitchell Robinson'u beraber ya, izlesek.
Yani Kenny Wooten dinleyenlerimize önerelim, bloklarını izleyin. Hani şöyle topçu böyle topçu değil ama bir takım deneyecekse Knicks denemeli çünkü o hype'tan dolayı diğer takımlar teklif ediyor zaten. Westchester
Knicks'te oynuyor zaten.
Aha. Ya inanılmaz blokçu.
Evet.
Hakikaten. Onu kralı bir görelim ya zaten.
Shooting chart ve savunma chartlarını gördüm. Mitchell Robinson'a inanılmaz benziyor. Mitchell Robinson'a zaten öyle heyecan verici ya. Mitchell Robinson'ın bu sene kaçırdığı şuttan daha fazla blok yaptığını biliyor muydun ya? Bu nasıl bir istatistik lan?
Topçu.
Direkt artı yazıyor
ve
yani.
Ve işin şöyle bir kısmı var. Sence de kötü girmedi mi bayağı sezon? Ortasına kadar falan. Leşti.
Fiz yüzünden.
Tabii ki fiz yüzünden ama ona rağmen bu istatistikler.
Ya bu ne demek abi kaçırdığı şut kadar? Yani sen 5 şut kullanıyorsun. 5'ini de ya sokuyorsun. Bir tane kaçırırsan da 2 tane falan blokluyor. Onu telafi. Direkt artı yazıyorsun sürekli yani otomatikman.
Plus minus makinesi. Son olarak da Reggie Block'u gördük sorularımıza geçmeden. Bugün kısa bir yayın yapacağız.
Evet. Reggie Block'u da...
Büyüktür X, 10 Wayne Ellington.
Tabii canım. Wayne Ellington biraz şeydir yani Spolstra'nın böyle parlatıp çaktığı oyunculardan biri oldu gibi geldi bana.
Bir de köşelerde Wayne Ellington daha verimli diye düşünüyorum ve bizim hiç... köşelerden bir topçudan ya köşelerde herhangi bir oyuncudan fayda aldığımızı hiç hatırlamıyorum ben bu sene. Mike Miller'la da Mike Miller'sız da yani Fizdale'la da.
Yani Neil Kina'yla RJ'yi seviyor bu köşeleri biraz.
Yani.
Portis'i seviyor RJ ama sokamıyor.
RJ'yi bir tık Portis sokamıyor. Yani Neil Kina da Neil Kina midrange.
Aynen. Şey benim beğendiğim 3-4 değil yani 3-4 şeyiyle geldi ama Spolstra'nın parlattığı oyuncuya biraz dikkat etmek lazım. Kendi inanılmaz böyle her sene birilerini yaratıyor ya.
Hı hı.
Bu sene de işte yoktan böyle Duncan Robinson'lar falan Robinson çıktı yani. Geçen sene de böyleydi yani Derek Jones Jr. falan da rotasyona giren herkes böyle bir oynadığı zaman fena sesi
vermiyor. Bu sene de öyle. Derek Jones Jr.
Bu sene de Derek Jones Jr. şimdi döndükten sonra fena oynamıyor. Sposter'dan çıkan oyunculara biraz dikkat etmek lazım. Ben bilmiyorum abi ben maç içinde böyle üçlük attığı zaman potanın böyle saçma sapan yerlerine
çok çarpıyor. Çok sarkeş bir de değil mi? Yani atıyorum hani Korver'ın da böyle çıkıp çok zor attığı şutlar oluyor ya. Bunun biraz daha böyle bir şey oluyor. Sallanıyor gibi geliyor.
Abi böyle hızlı dönüp tam kuramıyor falan, böyle falan. Evet. Yani potanın böyle saçma sapan yerlerine çarpıp maç içinde 2-3 tane olduğu zaman ben adam iyi şutör değil diyorum. Yani cover hiç öyle görmedim. Blokta da öyle bir şey yok yani.
Yani bizim Steve Novak tabii de.
Evet onu gördük yani şutör olarak biz. Scott'un potanın saçma sapan alakası köküne şurasına burasına kısa düşüyor
ya yanına falan. Ya ısınınca iyi bu arada cidden. Yani ısındı birkaç maç gördük çünkü.
Ama onu ısıtmak için o kadar lüksümüz yok.
Ya lüksten öte değmez ki zaten.
Blok daha iyi yani çok daha iyi.
Blok bir de ağır bir sakatlıktan şok bir sakatlıktan döndü imzaladıktan sonra.
Çok iyi döndü bu arada.
Bayağı verimli ve şey çizgi falan da savunuyor.
Tabii
köşelerden ya gelen çizgileri yani oyuncuları falan çizgide çok rahat karşılıyor. Wayne Ellington
zaten. Şutu biraz garip ama sokuyor yani.
Sokuyor aynen. Kral şüphe ettirmiyor pek. O zaman sorularımıza geçelim yavaştan.
Aynen direkt geçelim.
Bugün soru ağırlıklı bir podcast'imiz var zaten. İlk sorumuz geliyor. Evet yüz yüze nasılmış bu arada?
Ne var ne yok? Yüz yüzeyken konuşuruz.
İyi grup seversin bu arada. Onu da söylemek lazım.
Aşık olduğum zamanlarda dinleyebiliyorum. Ayrıldığım zamanlarda da dinleyebilirim.
Bir sabah uyandım. Berkay Küçük sormuş. Devlet Karaz ne kadar daha İstanbul'da kalacak? Kendisini İstanbul'da uzun yıllar görürüz umarım. Evet, Devlet Karaz İstanbul'la ilgili
3 gün daha kalacak diye biliyorum. 3
gün daha kalacak. Nasıl buldun Devlet Karaz'ı çökten bir Ne Var New York Bros olarak? Hani kardeşimiz dedik de geldi. Yani çok da keyifli bir insan yani değilmiş mi
iki
yoksa?
Yıldır, iki yıldır bizi ekmesinden sonra sonunda zahmet edip geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün beni 45 dakika beklettiğini de unutmayalım.
Doğru.
Ama eğlenceli, hoş sohbet bir insan. Kendisini seviyoruz. Omuzları da dedikleri kadar varmış.
Umarım önümüzdeki
Roket yıllarda... biri diyebiliriz yani kendisi için.
Roket. Uğurkan Şeber sormuş.
Evet.
Kendisiyle geçtiğimiz gün birlikteydik. 2021 yazında Yannis yerine bu listeden camiaya kim kimler eklenir?
Yerine değil de yanına mı?
Ha, yerine abi artık onu soru soran bilecek yani. Yannis'i zaten alamayacaksınız kafasındaysa yerine. Ama Yannis'i alacaksınızsa yanına. O sezon finallerinin MVP'si New York'tan kim olur demek ki yerine bilerek yazmış çünkü. Yani
okay.
Yannis varsa Yannis MVP'dir. Ve bize muhteşem bir liste atmış. Biz zaten Yannis'in yerine değil yanına adam baktığımız için bunu öyle değerlendirebiliriz.
Bakalım.
Neler düşünüyorsun? 2021'de bir LeBron alıp yanına Bronny Junior'la bıraktırmaz mıyız?
O muhtemelen Los Angeles'ta olacak.
Kral tacını veriyor yeni krala. Ondan sonra oğlu falan filan.
Yani şu an listeye baktıktan sonra görebildiğim en uygun oyuncu. Şimdi Chris Paul 100 yaşında. LeBron gelmez.
Ki Kavar, onlar da player option zaten.
Hepsi player option. DeMar DeRozan inşallah olmaz. Kyle Lowry geçiniz. Mike Conley inşallah bir Jrue Holiday diyorum.
Jrue Holiday.
Çok yakışmaz mı? Yannis,
Neymar, more iconic duo. Gerçekten çok şey uyumlular bu arada.
Çok isterim ya. Benim en beğendiğim point kartlardan.
Anthony Davis sözleşmeyi yenilemedi. Bu arada hani.
Daha çok para alacağı için.
Daha çok para alacak çünkü yani bize falan
hiç gelmiyor. Hiç yükselmeyin.
Bize falan gelmiyor maalesef. O yüzden biz Jrue Holiday diyoruz ya. Yani ben evet. De Jrue'ya bayağı
çok bayıldım
yükseliyorum. Ama biz Yannis'i alalım zaten gerisi çok çok önemli olmayacak ya.
Yannis mi? Jrue Holiday, RJ of.
Yani bizim zaten o dönemde yenileyeceğimiz gençler ve rol oyuncusu olur. Biz Yannis'in yanına dizeriz. Yani Yannis'le bir süperstar yapalım. İşi daha zor geliyor bana.
Olabilir.
Bir diğer sorumuz. İyi turizmci sormuş. Devletin uluça baktığı gibi birbirine bakan insanlar listesi yapar mısınız? Malum bir fotoğrafımız var.
Devletin uluça baktığı gibi birbirine bakan insanlar listesi. Şimdi düşünüyorum. Ahmet Kural Sıla'ya bakmıştı. O şekilde. Onun haricinde ben Mansur Yavaş'a öyle bakıyorum.
Gerçekten?
Evet.
Mansur.
Gitmiştim şey.
Mansur amca.
Bu seçimlerde değil de önceki seçimlerde başka. Oylar çalındı falan muhabbeti olduktan sonra.
2015
sonra. Büyük travmadır. Orada biz gitmiştik şey binasına. CHP binasına oyları saymak için orada görmüştüm. Orada ona öyle bakmıştım. Şu anda öyle bakıyorum. Bakayım başka. Rajon Rondo kime bakıyordu öyle? Ya Rondo birine böyle bir seksi bakıyordu ya.
Tesirli bir bakış diyebiliriz o zaman özet olarak. Devlet
evet. Kadın. Bir de o bench'te bir tane kız vardı. Lou Williams'a öyle bakıyordu.
Onda. Lou Williams'ın arkasına.
Arkasındaki. Poposuna. Evet.
Öyle bakıyordu.
Aynı zamanda yine Devlet Karaz Aras Bayram'da diyebiliriz bence.
Sağda görmek lazım. Koray Gök kaçta lan demiş. Biz şu an 10'da buluştuk Ateşehir'deki.
11.30'da buluşacağız. Kaç? 12'de mi buluşacaktık biz?
Evet.
Koray Gök'le buluştuk. Evet.
Koray Gök belki gelemeyebilirmiş. Onu da bekleyelim dinleyenlerimize. Tamam. Deymo sormuş. RJ Barrett'ın bu facia şut ve free throw performansı ve zorlama boyalı alan isabetleri dışında sayı bulmakta zorlanması onun geleceği hakkında birkaç fikir veriyor mu? Şu ana kadar bastır diyebilir miyiz? Abi dememeliyiz. İyi hatırla. Biz podcast'a başlarken aslında biz bu RJ'yi hayal ediyorduk. RJ çok iyi girdi sezona. Haksız mıyım? Yani ben anlatıyordum sana hatırla. Bu çocuk all around bir çocuk. Reboundını alır. Pasör. İyi bir pasör yeteneği. Ama sabıra çok ihtiyacımız var diye anlatıyordum zaten.
RJ'in yani kötü olduğu periyotlardaki istatistikleri alıp yorum yapılmasın yani. Şu an mesela RJ'in şut faul yüzdelerini aylara dağılımı biliyorsun. 55 ile başlıyor Ekim'de. Kasım'da 60 küsürlere çıkıyor. Sonra Aralık'ta 60'ın sonlarına geliyor. Şimdi Ocak'ta 77 ile faal atıyor bu çocuk. Yani kendini sürekli geliştiren bir çocuk.
Hı-hı.
Ve bu çocuk 19 yaşında. Hani
Mamba mentality.
Nasıl bas diyorsun diyemezsin. Yani istatistiklere bakarak bas diyorsun. Oyun içinde ben görmüyorum baslık bir şey. Şutu biraz kötü.
Evet.
Faulleri de kötü atıyor. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Şu an bas diyorsan istatistiksel olarak. Abi git o zaman Brandon Ingram'ın ilk sezon istatistiklerine bak 19 yaşında. RJ Barrett'tan kötü. Şu an Durant gibi oynuyor.
O beklediği, insanların beklediği
Ingram geldi yani. O yüzden diyemeyiz.
Ya RJ için zaten bence cidden en başta dediğim gibi fazla iyi girdi abi RJ sezona ve biz bunun üstüne koyacak gibi
hayal ettik. Mukivola çarptı yani çocuk. Çok normal.
Erken çarptı. Bayağı erken çarptı.
Siz de 40 dakika oynatıyordu.
Ama çünkü yani bu çocuk şey faul konusunda hakikaten çok iyi. Faul alma konusunda. Paul George'u geçen bir terste yakaladı
Clippers maçında. Sokmayı öğrendiği zaman çok tehlikeli olacak.
Aynen. Aynen. Ve hani bunların da miktarı artacak. Ben ya RJ için yangına gerek yok ya. Yani o yangın yapılırsa Kevin Knox'a yapılır gibi
Kevin geliyor. Kevin Knox'a bastı o işte. Şu an bana bas gibi gözüküyor. Ben evet, bas diyorum abi.
Evet bas gibi gözüküyor hakikaten. Yani hani RJ 3'ten Knox 9'dan olması lazım. Zaten soru var ona geçeceğiz. Yani RJ ile ilgili şöyle toparlayalım. RJ'den olacağını düşünüyorum ben gerçekten. Yani. Ve bu hani olacak. Bir Knicks tineri değil. Ben gerçekten yani yeteneğine güveniyorum. Ve bence çok yönlü bir oyuncu.
Yani kolejde sakatlandı. Sonra Summer League'de sakatlandı. Normal sezonda sakatlanan Zion bir tane maça çıkmamışken bu çocuk burada çıkıp
biz bir de onun
hype'ını şeyler gösteriyor. Bugüne, yani kimi seçecektik? Yani, daha Morant daha iyi evet.
Morant çok iyi.
İnanılmaz bir topçu.
Ya Morant beklediğimiz gibi.
Şüphesiz Rocket. Rookie of the Year olacak.
Bence de açık ara.
Ama alabileceğimiz en iyi oyuncu bence de Bas değil yani.
Bence de şu an hiç değil ya. Hani istatistiklerinin çok kötü olduğunu
farkındayım. İnanılmaz oynadığı maçlarda gördüm ben çünkü.
Evet evet. New York Knicks'iz dostlarımız bu konuda rahat olsun. Dün Zion güya NBA'deki ilk maçına bize karşı çıkıyordu.
Yok.
Yok
maçtan öncesi maç basıyor.
Kaçırdıktır ama ya 360'ı basmış maç öncesi.
Bu arada Morant RJ'den büyük sanırım. Kolejde bir sene fazla oynamadı mı Morant ya?
O kadar bilgim yok. Ama topçu. Biliyorum. Ya bence ona çok önem vermiyorum bu arada. Yani bir kuzma olmadıkça.
Yok abi Donovan Mitchell mesela öyle.
Donovan Mitchell öyle bir önem vermiyorum işte. Ya yani şey anlamında önem vermiyorum. Ha okey. Hani daha yaşlı kısmına önem vermiyorum. Hani atıyorum yani.
Kuzma'yı da geç zaten. Bence gördüğüm en büyük balonlardan biri.
Neyse. Balon ve yaşlı abi. Muhteşem.
Oğlum Kyle Kuzma ile Julius Randle şu an aynı yaşta biliyorsun.
Evet evet.
Böyle bir şey. Bunu da söyleyelim ya. Yani.
Abi Randall ne düzeldi ve durup durup bunu söyleyesim geliyor. Yani bu, cidden Randall All-Star olur. Biz Randall'ın topçu olmadığını Uluçok'tan ne de biliyorduk abi. O savunma aklında olan bir oyuncunun elit bir oyuncu olma ihtimali çok zor. Ama bu oyunun sene başından beri sürdürmeme gibi bir olay olabilir miydi sence Mike Miller olsa? Abi tepeye dikti salak sulak oyunlar kurdurmaya çalıştı Fizdale. Ondan sonra
topu getirtiyordu.
Yani. Topu getirtiyordu bir de drive ettiriyordu ya. Pas dağıttırsana ise maç başı 7 top kaybı yapıyordu herif. Ki çok yakın maç kaybettik.
Tabii canım.
O zamanlar. Yani bu Mike Miller geldikten sonra istatistikleri toplasan hani
kafa olarak Randall topçusu çok hazırdı All-Star'lık oynamaya
bu evet, sene. Evet, evet, evet.
Çok hazırdı. Çok iyi çalışmıştı da yazın.
Ama biz onu muhtemelen seneye takaslarız ya.
Bence de.
Ya alan olur onu muhtemelen. Böyle devam ettikçe. Tarık Buğra Gedik de demiş. 10 sayımı atar çıkarımcı Kevin Knox. Bu çocuktan ne olacak bir şey beklenmeli mi? Doğru bir düzgün düzen içerisinde demiş.
Ben ciddi ciddi Kevin Knox'ın G League'e gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten 20 yaşında. Çok çok kötü durumda. Psikolojik olarak da çok kötü durumda. Fiziksel olarak görünüş olarak ama o kadar kullanamıyor ki fiziğini.
Yani. İşte benim burada sıkıntım başlıyor. Yani o fizikteki bir oyuncu yaşı 21 falan değil mi? Yani 35 yaşına kadar hem basketbol oynayacağını düşün yani. Hiçbir koç o fiziği işleyemezse ve çocuk şut da atıyor. Hani iyi veya kötü ki fena değil hakikaten fena değil.
Tuğlacı ya.
Ya üçlük konusunda tuğlacı değil en azından.
Knox inşaat evet.
Yani çok şaşırırım abi. Ya o fizik işlenemezse ben çok şaşırırım ve kendi yeteneğine çok büyük bir ihanet olur ya. Oyun bilgisi o kadar eksik ki çünkü. Ama o fiziği inanılmaz.
Utah Jazz maçında boş turnikeye giderken topu elinden düşürdü. Dönen hücumda Joe Ingles kaç yaşında ya? 32 yaşında.
33, 2.
Joe Ingles topla beraber koşarak geçti ya Knox'un yanında. Ne yapıyorsun abi sen?
Knox'un savunma bilgisi...
Atletik bir oyuncu da değil mi yani?
Knox NBA'nin en kötü savunmacı forveti olabilir. Ve olur. Abartı değil bu. Bu değil. Bir overreact değil. Bunu evet. Geçen sene de biliyorduk.
Portis'te Forrest'i ayarsan kapışırlar.
Gerçekten ya çok çok kötü. Çok çok kötü olacak gibi değil.
Aklı beş karış havada ya.
Olacak gibi değil o
kadar. Ciddi söylüyorum. G-League'e falan gidip kendine gelmesi lazım.
Ya ama benim en buradaki çekincemi söylediğim gibi ya o fizikten şu günümüz NBA'de şut da atabiliyorsun. Yani şutun bir iki tık ileri çıkarsa eli şutör diyeceksin neredeyse ya.
Aynen öyle.
Yannis tarzı bir prototip var. Şey bu arada dinleyicilerimiz trineri yanlış anlamasın. Düz fizikten bahsediyorum.
Fizik olarak evet.
Fizik olarak. Yani yoksa hiç hani 25'te biri bile etmiyor Yannis'in. Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun?
Kafada bitiyor sanırım ya. O yüzden kendi dertlerini daha az stresli bir ortamda. Artık yani yuhlanmaya başlayacak bu kadar kötü ya.
Ya bu fizikle penetre edememek... Daha büyük bir ihanet sanmam. Penetre et kaçır.
Çok tembel.
Penetre et kaçır. Sen onu sokarsın 200 sene sonra. Yani bak Knicks topçu, Knicks'te topçu olur mu falan. Bunlar umurumda olan şeyler değil bak şu an konuşurken. Penetre edemiyorsun o fizikle ya.
Aynen. Neyse geçelim ya. Üzülüyorum bunu aksi konuştukça.
Mustafa Uzun demiş. Geçenlerde Thanasis Antetokounmpo'ya süre vermeyince Yannis'in Knicks'i kafasında sildiği dedikodusu düştü. Bu dedikodu doğru olsa tam Knicks'lik hareket olmaz mı?
Ya Thanasis'i hiç Knicks'te izlediniz mi? Ben izledim. Bombok oynadı yani. O kaç dakika süre verdiysek...
Thanasis milli takıma da gelen değil mi?
Bilmiyorum ama Knicks'teki...
Odur ya.
Thanasis odur. Herhalde odur.
Odur herhalde.
Yani o kadar kötüydü ki herhalde verdiğimiz her dakika bile fazlaydı ona. Hiç evet. Ağlamasınlar yani. Knicks evet, doğru olanı yapmış. İlk defa doğru olanı yapmış. Bu yüzden de küsüyorsa yani Giannis ne yapalım yani.
Masajı çözecek onu. Bu arada bu bir geçiş podcast'i gibi hissediyorum ben. Değil mi? Bir olay patlar 2-3 haftaya. Çünkü biz 2-3 haftada bir podcast kaydediyoruz. Bu bir ay olmuş olabilir de.
Fırtına öncesi sessizlik
diyor. Evet evet. Trade deadline geliyor. Çok aktif olup bir kötü bir isim var bu arada. Gerçekten. Bir yani Steam'is bir saçmalayıp öyle gidecek gibi bir hava var bende.
Dramat hayırlı olsun.
Hayırlı olsun camiamıza. Fantezi severler. 35-30 yapar mı hocam? New York Knicks'te. 35-30.
35 atamaz.
15-30 yapsa şaşırmam.
Evet. Vucevic mi aldı 27 geçen? Öyle bir şey aldı. 22 mi aldı? Neyse 20 küsur aldı.
Lord Apo. Abimiz sormuş.
Ustamız.
Selam kardeşlerim. Abimiz selamını
vermiş. Aleyküm selam.
Öncelikle takas değeri en yüksek oyuncumuz Marcus Morris. Evet. Marcus Morris'i nereye ne karşılığı yollarız? Abi late first istiyoruz. Late first. Tabii ki biz işimize bakacağız. Kimden geldiğine bakacağız. Senin bir NBA sever olarak ilk öncelikle yakıştırdığın bir Marcus Morris takımı var mı?
Philadelphia.
Fizikliler daha da fizikli olsunlar diyorsun.
Aynen.
Ve aslında bench'ten de skorerleri yok.
Aynen öyle.
Faydalı olabilir. Clippers.
Üçlük sıkıntısı yaşadıklarında patır patır çözdü. Tobias Harris de az atıyor bu sene.
Evet.
O maç standartının evet. Altında. Embiid zaten zorunlu.
Teşekkürler Tobias.
Teşekkürler Tobias. O insaya 6 ribaundlara ihtiyacım yok.
Evet.
Embiid zorunluluktan atıyor. Ben Simmons atmıyor.
Orada zaten kıyamet kopuyor dinleyenlerimiz
biliyor. Horford da. Ya işte o da şeyden atıyor.
Horford.
İşte bir tane böyle Marcus Morris gibi biri lazım diyorum.
Çünkü Marcus Morris'le Embiid'i 4-5 oynatırsın ve bayağı verimli olur. Çünkü onlar onu Max Scott da deniyor ve Max Scott'ın iyisi bence Marcus
Morris. Lakers Clippers'ı tam oturtamıyorum. Zaten iyi.
Lakers'ın da böyle bir skorere ihtiyacı var. Ama Lakers 4-5'i zaten 2 uzunla oynayacak. Yani bu senaryo yani Anthony Davis, Mekki atıyorum veya belki bir takas hamlesi, bir off-season bir Iguodala tarzı bir hamle. Ya onların aklında zaten o vardır. Marcus Morris'e pek ihtimal vermiyor. Clippers belki olabilir. Clippers çok istiyormuş. Rockets'ı yakıştıran var ama bana da en çok Sixers hayırlı olur gibi geliyor. Lord Up abimiz Utah maçında Morris Randle yokken Frank Ntilikina yılın en skorer oyuncu olması RJ Barrett'ın dökülmesine iyi işaret. En önemlisi seneye Mike Miller devam etme sevgiler. Ntilikina en başta bahsettiğimiz gibi görev dağılımını iyi yaptı ve Utah maçında hakikaten çok iyi oynadı. RJ'in dökülmesi de bahsettiğimiz gibi RJ'in genel bir düşüş artık senesi mi dönemi mi?
Ya bir de Ntilikina şeyi seviyor, yakın arkadaşlarına karşı oynadığında veya işte...
Geçen sene bir posterini hatırlamaz mısınız? Rudy Gobert'i.
Karşılaştırdığı isimlerle falan oynadığı zaman daha çok ön plana çıkmayı seviyor. Donovan Mitchell'la da çok yakın arkadaşlar biliyorsun. İşte o yüzden biraz ön plana çıkmak istemiş olabilir. Takım da ona yardım etmiştir.
Bizi ikna edecek bir koç olmadıkça Mike Miller beni devam etmeye ikna etti.
Ben de oldum. Yani hiç gerek yok böyle alakasız birini almak.
Abi Thibodeau'ya falan filan aman. Biteriz yani. Aman abi. Hakikaten aman. Yani bizi heyecanlandıracak bunu deneyelim hocası dışı Mike Miller hocamı New York Knicks'in başında görmek istiyoruz. Şenol Güneş demiş.
Tebrikler hocam.
Tebrikler hocam.
Avrupa Şampiyonası.
Sezon sonu sadece bir oyuncu için pik artı oyuncu çıkacak olsanız hangi oyuncuya neler çıkardınız? Bu çok karışık bir soru.
Pik artı oyuncu mu çıkacağız benimle?
Pik artı oyuncu mu çıkacağız? Pik artı oyuncu çıkalım.
Abi.
Bradley Beal.
Brandon Ingram. Sign and trade. Veririm yani. Abi 22 yaşında.
Ya bu senenin first, gerçi bir soru var orada konuşalım onu. Sen devam et.
Yani bu seneki istatistiklerini biliyorsun yani 2.5-3 %84'le falan faul atıyor. %49'la şut atıyor. 25 sayı böyle 8-9 rebound böyle 6'ya yakın asist 5 de olabilir pardon yanlış hatırlamayayım. Top çalması şusu. Bunlar Durant tarzıysa 0.8 blok falan. Bunlar Durant var ise sikler ya. 22 yaşında bir de. Verilir abi bu oyuncuya. Max verilir yani. Niye verilmesin ya?
Verilir.
Gelmiyor abi. Veteranlar olanlar gelmiyor. 25, 26, 27 yaşında olanların hepsi kaşarlamış olanların hepsi gelmiyor. Geç kaldım şampiyon olmam lazım. Bilmem ne falan filan. Gelmiyorlar abi. Bu adama verilir.
Yani single
ama restricted free agent.
Pelicans karşılar.
Ama işte bir şekilde bilmiyorum belki vermek istemezler bir şey olur.
Vermiyoruz.
Biz her türlü vermemiz lazım da ondan sonra belki Pelicans'ı ikna ederiz.
Yannis'in yanına Ingram. Yani çünkü Yannis'i alacağız ya biliyorsun.
Bakalım. Bilmiyorum 22 yaşında süperstar ben isterim yani.
Anıl Metin sormuş.
Dün de böyleydi. İnanılmaz oynadı bize karşı. Evet.
Anıl Metin sormuş.
Ustamız.
Kral. 2020 draftında keşke seçsek dediğiniz bir oyuncu var mı? Knicks'in bu yılki draft stratejisi eldeki genç çekirdeği en uygun oyuncuyu seçmek mi? Seçmek üzerine mi yoksa tavanı en yüksek oyuncu almak üzerine mi? İlk soruyu cevaplayalım. Zayıf bir klas olduğu söyleniyor. Ben NCAA'yı takip etmiyorum. Ama o zayıf bir klas dedikleri şeyin içine LaMelo Ball'u falan sokmuyorlar sanırım. Ve Anthony Edwards da mı kolejde oynamıyordu? Sanırım o da kolejde oynamıyor. Tam emin değilim. Biz zaten Uluç abiyle pek kolej takip etmiyoruz ve yani çünkü hala bize bir isim yazılmadı LaMelo Ball dışında biliyorsun. Yani Cole Anthony falan filan yazılıyor da o biraz da sen anlatırsın dramanı. O tarz bir drama aslında. LaMelo Ball muhabbeti çok geçiyor ama sürekli turuncu maviyle story paylaşıyor. 2K'da 2K'de Knicks kariyeri açıyor falan filan.
Yani bu tarz oyuncular içerisinde önceki ilk soru sorunun cevabı olarak bence şu an Knicks'e en uygun oyuncu LaMelo Ball. Çünkü herkes diyor ki işte Knicks'teki bilmem ne baskısı, medya baskısı.
Abisinden iyi topçu bu arada.
Evet. Knicks'teki işte şu baskısı, bu baskısı işte tamam eyvallah. Ama zaten bu çocuk 15 yaşından beri medya baskısı görüyor. Babası yüzünden, abisi yüzünden.
Tabii.
Yani 15 yaşından beri alışkın olan bir çocuk ki Knicks'te ezilmez etmez yani. Bir şey olmaz. Yani en sağlam o olur. Onun haricinde ben Cole Anthony'i istiyorum biliyorsun. Çünkü,
neden?
Çünkü kendisinin gelip 7 numaralı formayı almasını istiyorum. Kendisi Carmelo ile yazın antrenman yapıyor. O formayı almak isteyecektir. 7 numaralı Anthony formalarınızı atmayın. Onları tekrar giyeceksiniz.
Bunda, buradan.
Ama Lamelo daha uygun. Tabii öbür şeyi de çekirdeğe uygun yıldız mı yıldız yoksa en iyi oyuncuyu mu alsın Knicks diye sormuştu sanırım.
En iyi oyuncuyu almalı bence.
Bu çekirdeğe uygun oyuncu alınmaz abi. Çünkü bu çekirdekte bir Luka Doncic yok. Hani bu çekirdekte Luka Doncic olursa Luka Doncic'e en uygun oyuncuyu alırsın. Ama bu çekirdekten bir Luka Doncic çıkmadığı için belki bir Luka Doncic çıkar diye en iyi oyuncuyu alacaksın. Ondan sonra bu çekirdeği ona uygun hale getirip uymayanları göndereceksin.
Çünkü net öne çıkan bir çekirdeğimiz yok. Çekirdeğimizi say desem defos oyuncu var mı çekirdeğimizde? Yok.
Abi bizim çekirdeğimiz şu anda RJ, Mitch, Frank bu kadar. Bence.
Ki Frank Nilkin'e
yarın. Nox'u hala sayamıyorum ben.
Yarın Nilkin'e takaslansa şaşırır mısın?
Şaşırmam. Nox takaslansa şaşırmam. O yüzden en iyi oyuncuyu almak yani. Belki Doncic yakalarız diye.
Yani RJ'yi, Mitch'i ikinci plana atabiliriz. Çünkü en iyi yakalarsak.
Aynen öyle.
Ve şey bir dediğim gibi sürprizlere açık bir oyuncu grubu. Bilmiyorum.
Aynen öyle.
Yine oralarda olacağız first pick. Abi first pick seçersek hepsi kesin patlarız ya bu arada.
Bize first pick çıkarsa bu son 10 yılın en kötü draftıdır demektir.
Abi yani. Hakikaten yani. Neyse siyasi yazmayalım. Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yüz yüze bir podcast kaydettik.
Aynen öyle.
Zaten bir geçiş podcast'ı çünkü. Mike Miller hocamızı değerlendirdik. Sağ içinde iyi görünenleri söyledik ve başka da aslında çok
biraz öne çıkan... Biraz da şey front office baskısı da görüyor tabii ki.
Bir şey olmadı.
Onu tekrar hatırlatalım. Son 1-2 haftadır kendisine kızmayın.
Evet. Mike Miller'a kızmayın.
Muhtemelen front office'den baskı görüyor. Aynı zamanda ben front office'in... Şunu da söyleyeyim öyle kapatalım. Elfrid Payton'ı ve Julius Randle'ı galiba genç çekirdeğin parçası olarak görüyorlar. Bunlar 25 yaşında ya.
Evet.
Sanırım onları da genç olarak görüyorlar. O yüzden bu kadar takılıyor bunlar.
Yaşa yani. Hürmet etmeyiniz.
Aynen öyle. Son bir şey anlatacağım. Uzun zamandır Derin New York yapmıyorsunuz diyorlar.
Evet.
Bir tane Derin New York paylaşmak istiyorum sizde.
Buyurun.
Geçen gün okumuştum bunu. Neredeydi?
Yüz yüze podcast'ı nasıl buldun bu arada?
Bence iyi ya.
Keyifli mi?
Aynen öyle.
Konuşacak çok şeyimiz olsa... Belki bir Doğu Perinçek kavgası etmez mi?
Ya bu, şimdi hatırladım. Knicks'in zamanında yediği boklardan bir tanesini anlatayım size. Zamanında bu şeyden NBA'ye geçilirken, ABA NBA birleşmesi bir şey olurken New Jersey'ne bir ücret ödeniyor, tamam mı? Bu işte katılma ücreti işte 3 milyon mu artık öyle bir şey. Onun haricinde de New Jersey Nets lige katıldığında New York'un pazar payından aldığı için New York'a da bir tazminat ödemek zorunda. Şimdi New Jersey bu şeyi karşılayamadığı için New York Knicks'e şey diyor. O zaman biz size bunun yerine Julius Irving'i verelim.
Eyvah.
New York Knicks diyor ki hayır bize parayı verin. Ondan sonra bunlar işte nasıl yapacağız, edeceğiz, gireceğiz falan filan dediğinde Philadelphia devreye giriyor ve diyorlar ki işte Julius Irving New York'lu Harlem çocuğu bir adam yani. Philadelphia şey diyor işte bu Babe Ruth'u diyor basketbolun bu adam diye ikna ediyorlar GM'lerini ve o Irving'i Philadelphia diyorlar. Philadelphia ödüyor bunların ücretini ve New Jersey Nets lige böyle giriyor. Yine New York'un yediği boklardan biri yani.
Abi gerçekten yaşamamışız. Şükür ki.
İşte böyle bir Derin New York'ta yaptık. Kapatabiliriz artık.
Artık zirvede kapatıyoruz. Bundan sonraki podcast'imiz drama dolu olacak. Ben eminim. New York Knicks'imiz bir ay içinde bir takas yapacaktır. Onu uzun uzun konuşuruz. Ve bir şeyler netleşir. 2021'in dedikoduları ve masay muhabbetleri artık netleşir. Yüz yüze podcast'imizin sonuna geldik Uluçok'tan. Bugün sen kapatmak ister misin podcast'ı? Dinleyenlerimize.
Valla nasıl kapatılıyor bilmiyorum ama bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
Buralarda olacağız.
Buralarda olacağız.
Evet.
Deadline sonrası muhtemelen görüşürüz.
Teşekkür edelim. Öncesi veya sonrası. Dramalarla geliyoruz öbür podcast'te. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.